Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Dr. Ayça Toksöz imzalı Canlı Ceset başlıklı yazıyı paylaşacağız. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. O iki cihan efendisi böylece ahir zaman peygamberi olduğunu güzel bir teşbihle ifade etmiştir. Yaklaşık 1000 sene evvel yaşamış olan en büyük İslam alimlerinden İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh ve Abdülkadir Geylani kuddise sirruh o tarihlerde telif ettikleri eserlerinde de sıkça ahir zamanın gelip çattığından bahsetmişler, fitne ve nifaktan korunmanın önemi üzerinde durmuşlardır. Aradan geçen 10 asrın ardından bugün gelinen noktada nifakta zirve yapmış insanlıkla baş başayız. Nifak, imanla küfür arasında bocalamak, riyakarlık etmektir. Nifak halinde olan kişi ise münafıktır. Münafıklar küfür ehlinden daha fazla tehlike arz etmektedirler. Kafir küfrünü açıkça beyan etmesine rağmen münafıklar dışarıya Müslüman görünürken iç alemi ve yaşantısı bambaşka olan riyakarlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Münafikun suresinin 1-8. ayetlerinde münafıkların bu hali şöyle bildirilmiştir. Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç şüphesiz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar söze inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında, dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde, başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan, zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Hadis-i şerifte münafıklığın özellikleri ise şu şekilde belirtilmiştir. 4 huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. 1. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder. 2. Konuştuğunda yalan söyler. 3. Söz verince sözünden döner. 4. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar. Emanet deyince günümüz dünyasında ilk akla gelen para olsa da nice emanetler vardır. Ondan fersah fersah öte. Allah Teala'nın kullarına emanet ettiği can, beden, ecdadımızın namusu olarak görüp kolladığı, onca kan dökerek savunduğu vatan, bayrak, milleti millet yapan milli ve manevi değerler, aile, emanet görülerek oturulması gereken makamlar, gelecek nesillere temiz olarak bırakılması gereken tabiat, emanet edilen yetimler, öksüzler, dullar, hakkı sıklıkla zikredilen komşuluk, dost görülüp güvenilerek verilen sırlar, toplu taşımalarda kaptana emanet canlar, bir türlü hak ettiği değeri bulamayan ya geri gelmeyen ya da gelse de paçavraya dönmüş kitaplar, kullanılıp geri verilmesi için verilmiş eşyalar, taşıtlar. Zamanın boş vermişliğinden nasibini almış onca kıymet, renk kartelasından fırlamışçasına söylenen beyaz, siyah, gri, mavi, pembe, kırmızı yalanlar. Daha küçüktür anlamaz denilerek ebeveynlerce rastgele çocuklara verilen, çoğunun tutulmasından geçtim hatırlanamayan sözler, hekimliğe başlarken, evliliğe adım atarken, işe girerken, işçi alırken, usta olarak iş alırken, borç alırken vesaire, anı kurtarma adına içilen antlar, verilen sözler. Düşmanlıkta haddi aşarak, haksızlık yaparak, Müslümanlığa sığmayan nahoş davranış ve tepkiler sergileyerek zulüm ve zorbalıkta zirveye oturmalar. Onun işaretlerinden biri de şudur: sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Fussilet 39. Ayet-i Kerime'nde buyurduğun üzere, ey ölülere can vermeye kadir olan Rabbim! Üzerine nifak tozları saçılmış, şu ahir zamanda canlı cesetlere dönmüş, imanını emniyette sayarak bilmeden de olsa münafıklık alametleri sergileyen, biz yaşayan ölüleri de lütfu kereminle diriltiver. Amin. Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Canlı Ceset başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Sesli Dergi'ye şimdi de Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Yokluktan Varlığa başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Yokluktan varlığa seferimi düşündüm. Olmayan şeyin iradesi mi olurdu? Bunu düşünmek bile vakit kaybıydı, akla mantığa aykırıydı. Milyarlarca nöronum varken bu kadar ahmak olamazdım, olmamalıydım. Sonra bir suale muhatap alınmıştım. Hem de hiçlikten gelmeme rağmen. Bu ne büyük lütuftu. Burada iradem bile olsaydı, beni muhatap alan yüce kudrete gözümü kırpmadan kurban etmem gerekirdi. Sonra seferlerimi düşündüm. Yeryüzünden göğe yükseltilen ve melek eli değdirilen toprağımı, çeşit çeşit safhalardan geçirilen kalıbımı, rahmetle yıkanışımı, merhametle yoğruluşumu, sabırla bekletilişimi, atam Hazreti Adem aleyhisselamın kalıbına emanet konuluşumu, asırları geçerken süzüle süzüle büyük annelerimin bedenlerine getirilişimi, İhtimamla bir zarara uğramadan ve yok olmadan çağları aşmamı. İdrakleri zorlayan bu seferi anlamakta bile zorlanırken, bunda iradi bir rol almam mümkün müydü? Bunca karmaşık işleri deruhte etmem istenseydi, halim nice olurdu? Saniyeler değil, saliseler içinde yok olup gideceğimi bilmem için Allame-i Cihan olmama kesinlikle hacet yoktu. Ne kadar ehemmiyetliydim ki bana cüz'i de olsa bir irade verilmişti. Bunu ne zaman ve nasıl kullanacağım da tarif edilmişti. Donatıldığım cihazlarla akil, akıllı ve sorumlu olduğum andan itibaren sayılı nefesim sonlanana dek vazifem onu hayırlara anahtar, şerlere kilit yapmaktı. Bir ömür bu uğurda çalışıp yüz akıyla seferimin ilk başlangıç durağına, yani asıl yurduma varmaktı. Nasıl ki ötelerden beden kalıbına sefer ettirildiysem, vücut içimde de seyahatim devam ediyordu. Ezelde başladığım sefer kim bilir hangi durakta son bulacaktı ve bu seferilik bana hangi mühim dersleri okutacaktı. Sulb ve teraib arasında başlayan yolculuğun, kah leğen kemiklerinde, kah büyük anne ve babalarımın bedenlerinde devam ediyordu. Her birinde yerine göre değişimler ve gelişimler birbirini takip ediyor, kemale ermem için adeta son rotuşlar yapılıyordu. Ergenlikle beraber uyarılan hücrelerim bambaşka bir vetireye giriyordu. Sanat harikası olarak ortaya çıkmam için her türlü tedbir alınıyor, sadece vücut sistemleri değil adeta bütün kainat seferber oluyordu. Lüzumlu atomlar bulundukları yerden sefere dahil oluyor, gün ışığı bir yandan gıdalarımı olgunlaştırıyor, bir yandan kemiklerim için gerekli ışınları gönderiyordu. Güneş ve ay bir hesapla dönüyor, beynin içindeki karanlık bölgelerde zaman hesabı yapılıyor, ayak seslerimin duyulacağı vakit tayin ediliyordu. Kana bırakılan mikrogramlarla hesaplanan hormonlar, dünyanın çevresini 2,5 sefer dolanacak yollara giriyor, hiç şaşırmadan gidici yolları buluyor, gerekli mesajları ilgili yerlere bırakıyordu. Uyarıyı alan hücreler uykudan uyanıyor, hummalı bir çalışma neticesinde toprağa ekilecek olan tohumumun başlangıcı ortaya çıkarılıyordu. Düşündükçe hayretlere gark olduğum, anlatsam birçoğunun pek de bir şey anlayamayacağı gelişmelerle karşılaşıyordum. Aslında ben de hepsini pek anlayamıyordum. Sadece hadiselerin içinde takdir edileni yaşıyordum. Bir senaryoya dahil edilmiştim ve seferden sefere kondurulan bir yolcu olarak seçilmiştim. Hal böyleyken uçsuz bucaksız kainatın boşluğundan mavi gezegene tesadüfen düşen bir damla olabilir miydim? Ya da bir maymundan evrilmiş, minicik bir hücre safhasında bile olsam diplomalı cahillere, gafil bilgiçlere ve talihsiz nazariyelere papuç bırakmayacak kadar akildim. Ne herhangi bir zerreydim ne de kör bir tesadüfün eseriydim. Ben gün ışığı gibi aşikar, biricik hakikatin makesiydim. Sonsuz kudret ve azamet sahibinin tasarrufuyla nihayetsiz bir ilmin tezgahında ebediyete yolcu bir göz bebeğiydim. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Yokluktan Varlığa başlıklı Dr. Betül Nefise İnal imzalı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de İslam'ın Güzide Hanımları 29 Nefise Binti Hasan Rahmetullahi Aleyha başlıklı Merve Güleç imzalı yazıyı paylaşıyoruz Sesli Dergi'de. Nefise binti Hasan rahmetullahi aleyha Hicri 145 yılında Mekke'de dünyaya gelmiş olup Peygamber Efendimizin can parçası, mübarek torunu, Hazreti Hasan'ın torunu olan Hasan bin Zeyd'in kızıdır. Peygamberimizin soyundan geldiği için Seyyide Nefise ismiyle maruftur. Kendi zamanında temiz hanım manasına gelen Tahire ve hem dünyada hem ahirette kendisine ikram edilmiş hanım anlamına gelen Kerimetüddareyn lakaplarıyla anılmıştır. Nefise binti Hasan gençlik yıllarını Medine-i Münevvere'de geçirmiştir. İlmiyle ve aldığı terbiyeyle ön plana çıkan Nefise Hanım, evlilik çağına geldiğinde Peygamber Efendimizin soyundan gelen İmam Cafer-i Sadık'ın oğlu İshak el-Mutemin'le nikahlanmıştır. Bu evlilikten Kasım adında bir oğlu ve Ümmü Gülsüm adında bir kızı olmuştur. Seyyide Nefise Hanım, 201 yılında eşiyle Fustat, Kahire şehrine gitmiş, sonra da vefatına kadar hayatını burada sürdürmüştür. Tefsir, hadis ve tasavvuf ilimlerinde önemli bir birikime sahip olan Seyyide Nefise Hanım ve ailesi Kahire'ye geldiğinde büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştır. Ona ve ailesine gösterilen bu fevkalade ilgi ve sevginin sebebi, ailece Peygamber Efendimizin soyundan gelmeleri ve yaşadıkları züht hayatıyla isimlerinin birçok beldede dilden dile dolaşmasıdır. Kahire'ye geldikleri ilk zamanlarda Cemalettin Abdullah bin Cessas'ın evinde misafir olarak kalmışlardır. Bu süre içinde onu hem Mısırlılar hem de başka ülkelerden gelenler ziyaret etmek için adeta yarış içine girmişlerdir. Sehavi, Nefise Hanım'ın ziyaretçilerin çokluğunu onun gösterdiği bir keramete bağlamakta ve bir Yahudinin yürüyemeyen kızını iyileştirince kızın ailesiyle beraber 90 kadar Yahudinin Müslüman olduğunu, bu haberin duyulmasıyla birlikte ziyaretçilerin hızla artmaya ve kaldığı semtte büyük bir izdiham yaşanmaya başladığını nakletmektedir. Bütün bu yaşananlar üzerine Mısır valisi Ubeydullah bin Seri bin Hakem büyük bir evini ona tahsis etmiş ve ziyaretçiler için haftada 2 gün sınırlaması getirmiştir. Rivayete göre Nil Nehri'nin sularının iyice çekildiği, Mısırlıların sıkıntı çektiği bir yılda halk Seyyide Nefise'ye başvurmuş, kendisinden dua talep etmişlerdir. Onun dua ve tavsiyelerine riayetle kısa sürede Nil'in yükseldiği görülmüştür. Bu ve benzeri nice hikmetli halleri dilden dile, gönülden gönle dolaşmış, günümüze kadar gelmiştir. Seyyide Nefise'yi ziyaret edenlerin başında Bişri Hafî, Ahmet bin Hanbel ve İmam Şafii gibi devrin ilim ve irfan ehli büyük simaları yer almaktadır. Rivayete göre İmam Şafii Hazretleri Mısır'a gittiği zaman sık sık Seyyide Nefise'yi ziyaret eder, kendisinden hadis öğrenirdi. Seyyide Nefise çok az yer, az uyur, zamanının büyük kısmını taat ve ibadete ayırmaya çalışırdı. Gündüzlerini oruçla geçirir, gecelerde de çokça namaz kılardı. 30 defa hacca gittiği nakledilmektedir. Rivayete göre evinin içine bir mezar kazdırmış, zaman zaman buraya inip tefekkür ve ibadette bulunmuştur. 208 yılı Ramazan ayında vefat eden Seyyide Nefise'nin cenazesi, kocasının Medine-i Münevvere'ye götürmek istemesine rağmen halkın ısrar ve arzusu üzerine Kahire'de yaşadığı eve defnedilmiştir. Aslında Mısır valisi Ubeydullah bin Seri bin Hakem'e ait olan bu ev, onun tarafından Seyyide Nefise'nin türbesi haline getirilmiştir. Halen Kahire'nin en çok ilgi gören ziyaretgahları arasında yer alan bu türbe, birçok defa tamir edilmiş ve yanına eklenen yeni binalarla bir külliye şekline dönmüştür. Cenab-ı Hak'tan Peygamber Efendimiz'in pak neslinden ve hak aşıklarından olan Seyyide Nefise Hanım'ın mekanının cennet makamının âli olmasını niyaz ederiz. Merve Güleç imzalı İslam'ın Güzide Hanımları 29 Nefise Binti Hasan Rahmetullahi Aleyha başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Ve son olarak Necla Baş'ın kaleme aldığı Okul, Sağlıklı Beslenme ve Boykot Ürünleri başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Sağlıklı beslenmenin hayati önem taşıdığı dönemlerden biri de ilk ve orta öğretim dönemleridir. Bu dönemlerdeki doğru beslenme, çocukların bedeni, duygusal ve sosyal gelişimiyle okul başarısını destekler. Sağlıklı beslenmenin ilk adımıysa sabahları dengeli bir kahvaltı yapmaktır. Evden ayrılmadan önce yapılan kahvaltı öğrencinin enerjik hissetmesini sağlar ve derse odaklanmasını kolaylaştırır. Eğer çocukta kahvaltı isteği olmuyorsa yanında götüreceği yiyecek ve içecekler hususunda velilerin bilgi sahibi olmaları gereklidir. Böyle kolayca poğaça ya da simit yanında da gazlı bir içecekle bu sorumluluğu yerine getirdiklerini sanmamalıdırlar. Anne baba olmak biraz zahmet çekmek ve en doğruyu yapmaya gayretli olmaktır. Öncelikle kolay taşınabilir ve kokmayan, bozulmayacak kadar dayanıklı olan gıdaları seçmelisiniz. Mesela patates salatası, sosis, salam, sucuk gibi bazı yiyecekler oda sıcaklığında bozulabilir. Çocuğunuzun ne kadar yiyebileceğini bilmeli ve konulacak miktarı ona göre belirlemelisiniz. İçecek olarak süt ve süt ürünleri, evde yapılan taze meyve suları ya da reyhan, nar çiçeği, zencefil gibi şerbetlere, kompostolara yer verilmelidir. Doyurucu öğünler olarak yumurta ve yumurta içeriği çok olan omletler, krepler, tereyağı, bal, pekmez, zeytin, zeytinyağlı sebzeli çöreklere yer verilmelidir. Ayrıca fındık, badem, ceviz, kuru üzüm, kuru kayısı ve benzeri kuru yemişlerden bir veya birkaçını da mutlaka ilave etmelidir. Örnek beslenme çantası, pazartesi, peynirli bol yeşillikli sandviç, zeytin, ev yapımı meyve suyu, kuru yemiş, salı, sebzeli omlet, ballı tereyağlı tam buğday ekmeği, limonata, meyve. Çarşamba, ev yapımı cevizli kek, bir bardak süt, kuru yemiş, taze meyve. Perşembe, yoğurt, meyveli ya da pekmezli, 3 adet ceviz, küçük bir tost, mevsim sebze ya da meyvesi. Cuma, ev yapımı peynirli krep, ayran, kuru yemiş. Boykot ürünleri. İnsanlık tarihinin en acımasız katliam ve soykırımının yaşandığı Filistin'de akan kan ve gözyaşı onlarca yıldır durmuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail işgalcilerinin Gazze'de yapmış olduğu katliamlar neticesinde ülkemizde ve dünyada İsrail destekçisi firmaların ürünlerini almama ve kullanmama konusunda bir hassasiyet oluştu. İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ederken, Türkiye ve dünya genelinde başlayan İsrail'e yönelik boykot da büyüyerek devam ediyor. Pek çok öğrenci, öğretmen ve velimiz İsrail destekçisi firmaların ürünlerini almama ve kullanmama konusunda irade ortaya koymakta, insani ve vicdani sorumlulukla okul kantinlerinde de bu ürünlerin satışa sunulmasını istememektedir. Hatta bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'na kantin işletmecilerinin bu boykot ürünlerini satmaması konusunda pek çok müracaatta bulunulmuştur. Bizler de bu konuda duyarlı olup bakanlığımızın kantinlerde satılmasına izin vermediği yiyecekleri ve boykot ürünlerini yeniden hatırlamalı ve çocuklarımızın beslenmesine gereken önemi vermeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta dereceli okulların kantinlerinde satılmasını yasakladığı ürünleri bir bildiriyle kamuoyuna duyurmuştur. İşte başlık başlık bu yiyecek ve içecek maddeleri şöyledir. Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler. Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, soğuk çay, iced tea, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içeceği, karbonhidrat, elektrolit içeceği, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi. Kızartmalar, cipsler, patates, mısır, şekillendirilmiş ve benzeri, gevrek çerezler, bütün çikolata çeşitleri ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dahil, gofretler, sade, dolgulu, kaplamalı ve benzeri. Bütün şeker ve şekerleme çeşitleri, jöle şekerleme, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu, dolgusuz, kaplamalı, draje, bütün lollipoplar ve benzeri. Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kek, bisküvi ve pastalar, yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake ve benzeri. Hamurlu, şerbetli tatlılar, kuru baklava dahil, çiğ köfte, siyah ve yeşil çay, liseler hariç, bitki çayları, kafeinli ürünler, bütün kafeinli yiyecek ve içecekler, kahve tarzı ürünler, mokka, latte, cappuccino ve benzeri, guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler, tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler, krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması, Sunset Yellow E110, Kinolin sarısı E104, Karmosin E122, Halura Red E129, Tartrazin E102, Ponzo 4R E124 ve Titanyum Dioksit E171'i içeren gıda ve içecekler. Aslında yukarıdaki boykot rehberine bakılınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin vermediği ürünlerle paralel olduğu fark edilir. Bu ortaklıktan bir kere daha seküler sistemin haz ve kar odaklı çalışıp insanı, sağlığı ve tabiatı önemsemediği görülmektedir. Bu bakımdan her alanda olduğu gibi yeme içme hususunda da ilk eğitimi aile vermelidir. Bu durum öğrencinin okulda alacağı eğitimi hem kolaylaştıracak hem de destekleyecektir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de son olarak Necla Baş'ın kaleme aldığı Okul, Sağlıklı Beslenme ve Boykot Ürünleri başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.